Ayrım 4. Otel. Arthur Hailey. Sayfa 34. 5. Bölüm. Croydon düşesi, sen delisin diye itiraz et. Hem de sınırsız ve ölçüsüz bir deli. Peter McDermott'un gidişinden sonra kral dairesinin salonuna dönerek iç kapıyı da arkasından dikkatle kapamıştı. Dük arada bir karısının kendisini kırbaç gibi sert bir dille azarlaması karşısında her zaman yaptığı gibi ağız değiştirdi. Hay Allah kahretsin kızım, televizyon denen manitayı açmıştım. Herifin geldiğini duymadım, çekip gittiğini sanıyordum. Devamlı titremekte olan elindeki viski soda bardağından uzun bir yudum aldı, sonra kederle. Hem sonra her şeyi bir yana, gerçekten allak bullak oldum. Üzgün allak bullak. Karısının sesinde alışılmamış bir hisleri gizliydi. Bir çeşit oyundan bahsediyormuş gibi konuşuyorsun. Sanki bu geceki olay felaketine yol açmayacakmış gibi. Öyle bir şey düşünme sakın, ciddi, hem de çok ciddi olduğunu biliyorum. Deri kaplı bir kanepeye büzülmüş, yüzünde avutulması imkansız bir acı bulunan ufak tefek adam, karikatüristlerin çizmeye çok meraklı oldukları melon şapkalı fare soyundan adama tıpatıp benziyordu. Düşes suçlarcasına sözlerine devam etti. Elimden geleni yapmaya çalışıyordum. İkimizin de otelde sakin bir gece geçirdiğimize inandırmaya çalışıyordum. Senin o inanılmaz deliliğinden sonra birinin bizi içeri girerken görmesi ihtimaline karşılık dışarıda kısa bir gezinti yaptığımızı bile uydurmuştun. Sonra da sen dikkatsiz ve aptalca içeri dalıp sigaralarını otomobilde bıraktığını söylüyor, çamı deviriyorsun. Sadece o müdür olacak herif benim sözümü duydu, dikkat bile etmemiştir. Dikkat etti, ben onun yüzüne bakıyordum. Bir irade gücüyle düşes kendine hakim oldu. Ne feci bir durumda olduğumuzu kestirebiliyor musun acaba? Daha önce de söylemiştim. Dük içkisini bir dikişle yuvarladıktan sonra elindeki boş kadehe baktı. Çok, çok utanıyorum. Sen o işi yapmam için beni kandırmasaydın, sarhoş olmasaydım. Sarhoştun. Seni bulduğum zaman sarhoştun. Hala da fitil gibisin. Dük ayılmak ister gibi başını salladı. Haydi bakalım, aklını başına topla. Şimdi kızma sırası ona gelmişti. Sen peşimden gelip işlere burnunu sokmasaydın böyle olmayacaktı. Şimdi onu bir yana bırak, öteki çok önemli. Adam sözünü tekrarladı. Sen beni kandırdın. Yapacağımız hiç ama hiçbir şey yoktu. Benim düşündüğüm şekil çok daha iyiydi. Pek emin değilim. Eğer polis işe karışırsa... Önce bizden kuşkulanmaları gerek. Bunun için zaten o garsonla takıştım. Sonra da işin gerisini getirdim. Hiç kuşkusuz bu bizim başka yerde olduğumuzu ispatlamaz. Ama şimdilik yapabileceğimiz en doğru hareketti. Artık bizim gece burada olduğumuz akıllarında yer etti. Ya da sen her şeyi bozmasaydın edecekti. O an ağlamaya başlayabilirdim. Dük, yahu bak bu çok ilginç işte. Senin yeteri kadar kadın olmadığını sanırdım dedi. Kanepede dikleşti, her zamanki uysallığını ya da bunun büyük bir bölümünü üstünden atmış gibiydi. Bu onun bukalemuna benzeyen özelliğiydi ve kendisini tanıyanları gerçek kişiliğinin hangisi olduğu konusunda şaşırtırdı. Düşes kızardı, bu onun heybetli güzelliğini daha da yüceltiyordu. O kadar önemli değil. Belki de Dük ayağa kalkıp yandaki masaya giderek bardağına İskoç viskisi, arkasından da soda doldurdu. Arkası düşese dönük olarak ekledi. Her neyse, işi büyütüyoruz galiba. Ben öyle bir şey söylemedim. Belki senin huyun öyle ama benimki değil. O iğrenç kumar partisine gidip yanına da o kadını alman çılgınlıktı. Dük bezginlikle bunu geri dönerken bütün ayrıntılarıyla zaten belirtmiştin. Hani o şey meydana gelmeden önce dedi. Söylediklerimin bu kadar içine işlediğinin farkında değildim. Kızım, senin sözlerin en yoğun sislerin bile içine işler. Oysa ben bunları işlemez hale getirmeye çalışıyorum. Ama şimdiye kadar başaramadım. Croydon Dük'ü üçkisinden bir yudum aldı. Niye benimle evlendin? Sanıyorum bizim çevrede önemli ve değerli şeyler yapan biri gibi görünüyordun. Soyluluğun artık köhnediğini söylüyorlardı. Oysa sen bunun aksini ispatlıyor gibiydin. Dük bardağını kaldırarak kristal bir top gibi incelemeye başladı.
Şimdi ispatlamıyorum değil mi ha?
Eğer öyle görünüyorsan benim ayak diremem yüzündendir.
Washington bu sözü bir soru sorar gibi söylemişti.
Düşes, seni yatağında tutabilsem bir de aklını başına getirsem bu işi başarabiliriz dedi.
Ha ha, kocası boş boş güldü. Kahrolasıca soğuk bir yatakta.
Sana daha önce de bunun önemli olmadığını söylemiştim.
Seninle niye evlendiğimi hiç düşündün mü?
Bazı şeyler düşünmüştüm.
Sana en önemlisini söyleyeyim. Cesaretini toplamak istercesine içkisinden bir yudum daha aldı. Sonra da boğuk bir sesle, seni o yatağa atmak istiyordum. Tek yolun da bu işi yasalara uygun şekilde yapmak olduğunu biliyordum.
Bu iş için bu kadar yorulmana şaştım. Çevrende o zaman ve o zamandan beri pek çok kadın dolaştı. Aralarından beni seçmen şaşırttı doğrusu.
Dük'ün kanlı gözleri kadının yüzüne dikilmişti.
Başkalarını istemedim, sadece seni istedim, hala da istiyorum.
Kadın hemen cevabı yapıştırdı.
Yeter, fazla ileri gittik.
Adam başını salladı. Duyman gereken bir şey var kızım. Gururun harika ve vahşi bir şeydi. Hiçbir zaman kırmak istemedim. Sadece onu paylaşmak istiyordum. Bana çok hitap ediyordu. Seni arka üstü bacakların aralık ihtiraslı titreyerek görmek.
Kes artık kes. Seni aşağılık herif.
Kadının yüzü bembeyaz kesilmişti. Bağırıyordu.
Seni polis yakalarsa aldırmam bile. Keşke yakalasalar. Keşke 10 yıla mahkum olsan.
6. bölüm. Peter McDermott resepsiyonla yaptığı kısa süreli tartışmadan sonra koridoru geçerek 1439'a döndü. Doktor Uxbridge, eğer olumlu karşılarsanız hastanımızı bu katta başka bir odaya nakledeceğiz dedi. Christie'nin acele çağrısına uyarak gelen zayıf yapılı doktor başını olumlu anlamda salladı. Delik gibi odasının içindeki sürüyle kalorifer ve su borusuna baktı.
Herhangi bir değişiklik sadece iyiye doğru atılmış bir adım olacaktır.
Doktor yatakta yatmakta olan küçük adama tekrar 5 dakikalık süreyle oksijen vermek için dönünce Christie Peter'ı hatırlattı.
Şimdi bir hasta bakıcı bulmalıyız.
Peter düşüncesini yüksek sesle söyledi.
Bunu halletmeyi Doktor Aarons'a bırakırız. Herhalde hasta bakıcıyı otel tutacak. Bu da demektir ki muhtemelen parayı da biz ödeyeceğiz.
Wells dostunun bu parayı ödeyebileceğini sanıyor musun? Koridorda alçak sesle konuşuyorlardı.
Bu yüzden üzülüyorum. Pek fazla parası olduğunu sanmıyorum.
Peter dikkat etti. Christine düşünceye daldığı zaman burnu çok şirin bir şekilde kırışıyordu. Adam kızın yakınlığının hafif ve güzel kokulu lavandasının farkındaydı.
Eh canım dedi. Sabaha kadar herhalde gırtlağımıza kadar borca batmış olmayacağız. O zaman da işi kredi bölümüne yükleriz.
Anahtar gelince Christine önden yürüyerek 1410 numaralı odayı açtı ve geri dönerek oda hazır diye haber verdi. Peter diğerlerine döndü. Yapılacak en doğru hareket yatakları değiştirmek. Bunu 1410'a götürelim, oradan da bir karyola alarak buraya getirelim dedi. Oysa kapının 2 santimetre kadar dar olduğunun farkına vardılar.
Soluğu düzelen ve yüzüne renk gelen Albert Wells, hayatım boyunca yürüdüm, şimdi de biraz yürüyebilirim dedi.
Ama Doktor Uxbridge kesinlikle olmaz gibilerden başını sallamakla yetindi. Baş mühendis yatakla kapı arasındaki farkı inceledikten sonra hastaya dönerek
kapıyı rezelerinden sökeceğim. O zaman kolayca dışarı çıkabilirsiniz dedi.
Peter bırakın canım diye karşılık verdi. Daha kolay bir yol biliyorum. Eğer izin verirseniz Bay Wells. Adam güldü ve başını salladı. Peter eğildi, yaşlı adamın omuzlarına bir battaniye sararak kucağına aldı.
Küçük adam güçlü kolların var oğlum dedi.
Peter güldü. Sonra kucağında küçük bir çocuk taşıyormuşçasına kolaylıkla koridordan geçerek yeni odaya girdi. 15 dakika sonra her şey çorap söküğü gibi kolaylıkla yoluna konmuştu. 1410 numaralı geniş odada soğuk hava tertibatı sıcak borular yüzünden çalışamaz hale gelmediği, havada daha yumuşak olduğu için oksijen tüpüne az ihtiyaç vardı. Yine de başarıyla yeni yere nakledilmişti.
Otelin devamlı adamı şişko Dr. Aarons neşeyle içeri girmişti. Soluğu da odanın içinde bir bulut meydana getirecek kadar bourbon kokuyordu. Doktor Uxbridge'in ertesi sabah bir danışman niteliğiyle gelip hastayı görmesi teklifini keyifle kabul etti. Bu arada kortizonun nöbeti tekrarlamasını önleyeceği fikrini de istekle olumlu karşıladı. Doktor Aarons'un telefon edip ne iyiymiş şekerim gene birlikte çalışacağız dediği özel bir hasta bakıcının da yolda olduğu öğrenilmişti. Baş teknisyen ve Doktor Uxbridge odadan ayrıldıkları sırada Albert Wells rahat rahat uyuyordu. Peter hasta bakıcısını beklerken Carmen operasından Torea pom pom pom pom pom pom pom pom pom diye sesler çıkarıp piyanoda kendi kendine eşlik ederken odayı araştıran Doktor Aarons'un üstüne kapıyı kapayıp Christine'in arkasından dışarı çıktı. Kapanırken bir tıkırtı çıkaran kapı Doktor Aarons'un sazının duyulmasını da önledi. Saat 12'ye çeyrek vardı. Asansörlere doğru yürürken Christine kalmasına izin verdiğimize memnunum dedi. Peter şaşırmış görünüyordu. Bay Wells mi? Niye kalmasına izin vermeyecekmişiz? Bazı yerler bunu yapmazlar da ondan. Her zamankinden farklı şey oldu ve kimse parmağını kımıldatmaz. Öyle yerleri bilirsin. Bütün istedikleri müşterilerin gelmesi, gitmesi ve hesaplarını ödemesidir. Ama onlar sosis fabrikalarıdır. Gerçek bir otel konukseverlik gösterir. Bu arada da müşterisi ihtiyaç duyunca yardımına koşar. En iyileri işe böyle başlamışlardı. Ne yazık ki pek çok kişi bu işte geçmişi unuttu. Evet gerçekten haklısın. Demek istiyorum ki pek çok kere öyle oldu. Elimde yetki bulunsaydı birçok değişiklikler yapardım. Zorlu konuşmasına kendisi de şaşırmış gibi sustu. Boşver çoğu kere buna benzer haince düşünceleri kendime saklarım. Yapmamalısın. Yaparsan da kendinden utanmalısın. Christine'in sözlerinin gerisinde St. Gregory'nin birçok bakımlardan yetersiz olduğunu bildiği ve son yıllarda eski parlaklığının gölgesinde yaşadığı gerçeği yatıyordu. Gene son zamanlarda otel bir mali kriz içindeydi ve sahibi Warren Trent razı olsa da olmasa da bu kriz bir intikal döneminin ortaya çıkmasına yol açabilirdi. Peter kızın sözlerine karşı çıktı. İşte kayalar, işte kafalar, iş işten geçtikten sonra kafanı kayaya vurman para etmez. Bay Trent de yeni fikirleri hiç kabul etmiyor ve sevmiyor. Bu teslim olmak için yeterli bir sebep değildir. Adam güldü. Gerçekten bir kadın gibi konuştun. Zaten kadınım. Peter biliyorum. Yeni yeni farkına varmaya başladım dedi. Gerçekten de doğru diye düşündü. Christine'i tanıdığından beri yani St. Gregory'ye geldiğinden bu yana çoğu zaman kızın yaptıklarına saygı duymuş ve takdir etmişti. Son zamanlarda da kızın ne kadar çekici ve kişilik sahibi olduğunu gittikçe daha fazla düşünür olmuştu. Christine'in gecenin geri kalan bölümünde ne yapacağını merak etti. Bir denemiş olmak için sordu. Bu gece fazla gidiş gelişten yemek yiyemedim. Benimle geç de olsa bir akşam yemeğine ne dersin? Christine geç kalmış akşam yemeklerine bayılırım dedi. Peter asansörde kıza döndü. Bakmak istediğim bir şey daha var. Herbie Chandler'ı şu 11. kattaki şikayete bakması için gönderdim. Ama adama güvenemiyorum. Ondan sonra işim bitecek. Kızın kolunu tutarak sıktı. Beni birinci katta bekleyebilir misin? Boyu bosu yüzünden antal olması gereken biri için elleri şaşkınlık verecek kadar nazikti. Christine yan yan adamın yüzünün yan duruşundaki güçlü ifadeye baktı. Çıkık çenesi bir fenere benziyordu. Genç adamın yüzünün çok ilginç olduğunu düşündü. İfadesinde kışkırtıldığı zaman inatçı olabilecek bir kararlılık vardı. Duygularının harekete geçtiğinin farkındaydı. Peki dedi, bekleyeceğim. 7. Bölüm. Marsha Prescott kızgınlıkla 19. yaş gününü daha başka türlü, hiç olmazsa 8 kat aşağıdaki kongre dairesinde yapılan Alfa, Kappa, Epsilon kardeşlik balosunda geçirebilmiş olmayı diledi.
Kalabalık odada sıcak, sigara dumanı ve içki kokusu bu gibi ayrıntılara karşı ipin ucunu kaçıranlar için bile fazla bunaltıcı olmaya başlayınca içerideki gençlerden birinin birkaç dakika önce açtığı 11. kat penceresinden dışarının gürültüsünün yarış eder gibi boğduğu balonun sesini duyuyordu. Buraya gelmek tümüyle bir hataydı ama her zamanki baş kaldırıcılığıyla değişik şeyler aramış, Lyle Dumayer de istediği gibi olacağına söz vermişti. Lyle'ı yıllardır tanır ve arada bir onunla buluşurdu. Çocuğun babası New Orleans bankalarından birinin müdürü ve kendi babasının da yakın dostuydu. Lyle dans ettikleri sırada ona marşa, bu çocuk eğlencesinden başka bir şey değil. Bizimkilerden birkaçı yukarıda bir daire tuttular. Gecenin çoğunu orada geçirdik. Bir sürü şeyler de yapıyoruz diyerek erkekçe gülmeye çalışmış ama sadece anlamsız bir şekilde kıkırdamayı başarmıştı. Sonra kıza doğrudan sormuştu. Neden sen de gelmiyorsun? Kız hiç düşünmeden evet demişti. Dans etmeyi bırakmışlar, yukarı çıkarak şamata içindeki 1126 ve 27 numaralı havasız daireye girmişlerdi. İçeride umduğundan daha fazla insan vardı. Çocuklardan bazıları da hiç ummadığı şekilde şimdiden sarhoş olmuştu. Dairede tanıdığı ama hiçbir zaman samimi olmadığı bir sürü de kız vardı. Hepsiyle kısaca konuşmuştu. Ama konuşulanı duymak ve kendini duyurmak çok zordu. Sue Philip adlı hiç konuşmayan bir kızın kendinden geçtiği belliydi. Baton rujlu bir çocuk olan arkadaşı banyodan devamlı doldurduğu bir ayakkabıyla kızın başından aşağı su boşaltıyordu. Sue'nun pembe organize elbisesi şimdiden sırılsıklam bir paçavraya dönmüştü. Oğlanlar marşayı coşkunlukla karşıladılar ama hemen sonra hepsi önü camlı bir dolaptan oracıkta yaptıkları barın başına döndüler. Kim olduğunu kestiremediği biri marşanın eline beceriksizce bir bardak tutuşturdu. Kapısı kapalı olan yan odada bir şeyler döndüğü belliydi. Oğlanların birçoğu kapının önünde toplanarak marşayı yalnız bırakmışlardı. Lyle Dumayer de aralarındaydı. Kız konuşmalardan bazı bölümler duyabiliyordu. Biri nasıldı diye sordu ama marşa ahlaksızca ve adice gülüşmeler arasında kaybolan cevabı duyamadı. Daha sonraki konuşmalardan kız nelerin döndüğünü anladı. Daha doğrusu şüphe etti. İçi nefretle dolmuştu. Kalkıp gitmek istiyordu. Boşluğundan nefret etmesine rağmen Garden District'teki büyük ve ıssız köşk bile marşaya hoş görünüyordu şimdi. Babası yolculukta olduğu zamanlar evde kendisiyle hizmetçilerden başka kimse olmazdı. Babası 6 haftadır yoktu ve 2 hafta daha gelmeyecekti. Babası aklına gelince marşa kendisine daha önce söz verdiğini ve umduğu gibi evde olsaydı ne buraya ne de kardeşlik balosuna geleceğini düşündü. Yerine Mark Prescott'un o rahat ve neşeli haliyle yönettiği bir doğum günü toplantısı yapılacaktı. Toplantıya kendi çağrısıyla aynı zamana rastlasa bile Alfa Kappa Epsilon balosunun davetini reddeden birkaç özel arkadaşı da gelecekti. Ama babası eve dönmemişti. Yerine her zamanki gibi özür dilercesine bu kez Roma'dan telefon etmişti. ''Marşa şekerim, gerçekten istedim, yapamadım. Buradaki işim 2 ya da 3 hafta daha sürecek. Ama şekerim, eve döndüğüm zaman kendimi affettireceğim.''
Adam denemek istercesine annesini ve kadının son kocasını Los Angeles'ta ziyaret etmek isteyip istemediğini sordu. Kız hiç düşünmeden teklife karşı çıkınca,
''Eh peki, iyi yıllar. Ah, burada söyleyeyim. Çok hoşlanacağım bir şey getiriyorum sana.'' dedi.
Marşa babasının sesinin tatlılığı karşısında ağlamak istemiş ama ağlamamıştı. Çünkü uzun süre önce kendi kendine ağlamamayı öğrenmişti. New Orleans'taki büyük ve çok katlı bir mağazanın sahibi ve yüksek maaşla yanında bir grup idareci çalıştıran adamın getir götür işlerinde çalışan bir çocuk gibi işine bu denli bağlı olmasının nedenini düşünmenin gereği yoktu. Marşa'nın babasına 1126 numaralı odada olup bitenlerden hiçbir zaman söz etmeyeceği gibi belki Roma'da da kızına söylemek istemediği başka işleri vardı adamın. Gitme kararını verdikten sonra pencerenin önündeki çıkıntıya bardağını koydu. Şimdi aşağıda Stardust'lı çaldıklarını duyuyordu. Özellikle orkestra şefi Moxie Buchanan ve All Star Southern Gentleman adlı grubu olursa gecenin bu saatinde müzik her zaman duygulu parçalara yönelirdi. Moxie Buchanan, San Gregory'de düzenlenen ve servisin gümüş takımlarla yapıldığı dernek balolarının çoğunda çalardı. Daha önce dans etmemiş bile olsa Buchanan'ın başlıca özelliği ve belirtisi olan sıcak, tatlı, buna rağmen etkili orkestrayı tanırdı. Pencerenin kıyısında duran Marsha bir an dans salonuna inip inmeme konusunu zihninde şöyle bir tarttı. Ama oranın durumunun da şu anda nasıl olduğunu biliyordu. Çocuklar smokinleri içinde gittikçe daha fazla terlemeye başlamışlardı. Bazıları biraz serinlemek için rahatsız rahatsız gömleklerinin yakalarını parmaklarıyla açmaya çalışmaktaydılar. Birkaç zıpır blue jeanleri ve her zaman giydikleri gömlekleriyle dolaşmayı istemekteydiler. Kızlar da tuvalete gidip gelmekte, bu arada kapı ardında gıdıklanmışçasına gülerek birbirlerine sır vermekteydiler. Marsha hepsinin oyun oynamak için giyinip hazırlanmış bir grup çocuk olduklarına karar verdi. Marsha çoğu zaman gençlik çok sönük bir dönem diye düşünürdü. Özellikle yaşıtlarınızla zamanınızı geçirdiğiniz zaman. Bazı anlar gelir, şimdi öyleydi işte, daha olgun birinin arkadaşlığına ihtiyaç duyardı. Bu arkadaşlığı Lyle Dumayer'de bulamazdı. Yan odaya geçen kapının önündeki grupta onu görebiliyordu. Yüzü kızarmış, gömleğinin önü kırış kırış olmuş, siyah boyun bağı yana kaymıştı. Marsha Lyle'ı bir zamanlar olduğu gibi nasıl ciddiye alabildiğine şaştı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 44.